Ayrım 63. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 560. Resmi ulusal kanalda yine Danimarka'daki mültecilere ilişkin bir haber vardı. Danimarka Halk Partisi'nden bir kadınla röportaj vardı. Okulda Danimarka gazetelerini okumaya başladığımdan hemen sonraki dönem aklıma geldi. Kısaltmalar bana zor geliyordu ve DF'nin Danimarka mülteciler politikası olduğunu sanmıştım. İyice utanmıştım. Bir Çeçen kız bana yardım edip DF'nin Dansk Folke Parti'nin kısaltması olduğunu açıkladı. Sonra öğretmen benim hatamı düzelten kızın söylediklerini düzeltip sarkastik biçimde aslında ikimizin de haklı olduğunu, çünkü pek yakında DF'nin tüm mülteciler politikasını belirleyeceğini, dolayısıyla ikisinin ifade ettiği anlamın aynı olacağını söyledi. Bu yüzden her şeye rağmen gerek geçmiş, gerekse şimdiki zamanda fiil çekimine ve diğer gramer kurallarına yoğunlaşmak daha kolaydı. Her gün medyada bizimle ilgili bir haber vardı. Kanal değiştirip kendimi olumsuzluklardan sakınmak istiyordum. Ancak yine de merakımdan dolayı her zamanki gibi aynı kanalda kaldım. Aslında programın konusu mülteciler ve yabancılarsa seyretmeme kararı almıştım. Yalnızca birkaç ay önce parlamentonun açılış gündemindeki tartışmaların tümü mültecilerle, biraz da tabii ki vergiyle ilgiliydi. Bizim yaşamımıza ilişkin belirgin bir şey konuşulmadı. Konuşmalar çoğunlukla bazı politikacıların iddia ettiği gibi bizlerin sebep olduğu sorunlara ilişkindi. Açılış tartışmalarını seyrederken sıcak bastı. Bu kadar küçük bir demokrasiye verdiğimiz yük kıyasıyla tartışıldı. Danimarka halkı bu kadar çok yabancıya hazır değildi. Özellikle bir bölümü Danimarka kültürüne tamamen yabancı olan Müslümanlara. Danimarka'nın şimdiye dek tarihinde karşılaştığı zorlukları zekice hallettiğini hatırladım. 1859'da kölelik kesin biçimde kaldırılmıştı. İngiltere'den yalnızca 25 yıl sonra 1917'de sömürgelerini Amerika'ya satmıştı. İzlanda, Faroe Adaları ve Grönland dışında. Üstelik gerek birinci gerekse ikinci Dünya Savaşı'nda fazla zarar görmeden kendisini savaşın dışında tutmayı başarmıştı. Belki Danimarka'nın artık mülteciler yükünü kaldıramayacağı doğruydu. Annemin, benim ve başka yabancıların milletin boynuna asıldığımızı, ağırlığımızla onları aşağı doğru çektiğimizi, öyle ki milletin neredeyse cüce benzeri ülkeyi çevreleyen ve bizim ağırlığımızdan dolayı karanın içlerine kadar taşan denizde boğulacağını gözümün önüne getirdim. Neyse ki annem neler olup bittiğini anlamıyordu. Üstüne üstlük bir haberde gördüğüm şişman bir adam Danimarka'nın Müslümanları kamplarda toplamasını önermişti. Ardından ülke genç Müslüman kadınları eş, hizmetçi almak için para vermeye gönüllü yabancı müşteriler için de en fazla ödeme yapanına satacaktı. Satılamayacak kadar yaşlı kadınlar ile erkeklerden nasıl kurtulacağı ise tam bir muammaydı. Adam ayrıca asansörlerin arasındaki duyuruda okuduklarımın bir bölümünde inelemişti. Danimarka'da iki tür insan vardı, ırkçılar ve vatan hainleri. Kendimi kesinlikle Müslüman olarak düşünmediğim halde bu ifadelerden son derece etkilendim. Adam neden böyle bir şey söylüyordu? Ailelerimizin birçoğunun sakat bırakıldığını veya vurulup öldürüldüğünü bilmiyor muydu? Bunları yalnızca dikkatleri çekmek, olay çıkartmak ve güç elde etmek için mi yapıyordu? Samimi olarak ülkesi için endişeleniyor muydu? Danimarka'da doğmamış olan bizler hepimiz o kadar berbat mıydık? Konuyla ilgili sınıfta bir parça konuştuk. Öğretmen, adamın yaşlı bir soytarı olduğunu, söylediklerine aldırmamamızı söyledi. Ancak parlamento üyelerinden bazıları da konuşmalar yaptı. Son derece üstü kapalı ifade etmelerine rağmen söyledikleri, adamın konuşmalarından pek uzak değildi. Bu tip ifadeleri her işittiğim ya da okuduğumda çok huzursuz oluyordum. Hepsi iç savaş sırasında ve öncesinde yaşadığımız tüm konuşma ve sözcüklere gereğinden çok benziyordu. Danimarka'daki politikacılar ve insanlar halkı birbirine karşı doldururlarsa her şeyin kötü gidebileceğini bilmiyorlar mıydı? Karşılaştığımız güçlüklerden bir şeyler öğrenip uzun vadede bunların hepimize yararı olabileceğini vurgulamak yerine farklılıklarımızı karşılıklı tehdit olarak sergilemenin hiç kimseye yararı olmadığını bilmiyor muydu? Temelde bizleri birbirimize bağlayan noktalar yerine birbirimizden ayıran noktalara odaklanmak nedendi? Ben aynı anda hem çok kızıp hem de çok üzüldüğümden, protesto amacıyla çok dindar bir Müslüman ve kökten dinciymişim gibi davranmayı istedim. Bu kısa süreli geçiş dönemiydi. Ne var ki kendimi kontrol edebildim. Gerek eski ülkemde, gerekse Danimarka'daki mülteciler arasında yeteri kadar bulunmuştum. Bazı Hristiyan papazlar da beni huzursuz ediyordu. Toplumsal tartışmalarda hep öndeydiler ve neredeyse ne onların dini inançlarını ne de etnik kökenlerini paylaşan bizlerin sürekli ensesindeydiler. Beni huzursuz eden programları ve haberleri seyretmem için kimse beni zorlamıyordu. İstesem kendimi bunlardan sakınabilirdim. Uzaktan kumandaya hafifçe tek bir dokunuşumla diğer kanala geçebilirdim. Diğer kanalda bazı oyuncuların katıldığı bir bilgi yarışması vardı. Tahmin edecekleri şeyin ne olduğunu hemen anlayamadım ve birlikte oynamaya da hazır değildim. Televizyonu kapattım. Doğru, olumlu görüşler gerçekte o kadar fazlaydı ki zaten korunduğumu düşündüm. Fatima, Danimarkalıların en ünlü filozoflarından birinden bir alıntı yapmıştı. Adının Kierkegaard olduğunu bulmuştum. Ona göre her seçim bir seçimsizlik içeriyordu. Konu televizyon kanalları olduğunda seçmek ve dolayısıyla seçmemek pek zor değildi. Ancak dar veya geniş anlamda kötüyü seçmemek için insan nasıl bir seçim yapmalıydı? Gerçekte bu mümkün müydü? Yoksa iyi ve kötü yan yana aynı çekirdeğin içinde mi yaşıyordu? Belki kötülüğü seçmemek kesinlikle mümkün değildi. Yalnızca kötülüğe karşı nasıl bir duruş sergileyeceğimizi seçebilmek mümkündü. Sanırım barış içinde yaşayan insanlar bu tür sorularla kesinlikle uğraşmıyorlardı. Aslında uğraşmayı benim canım da istemiyordu. Şu anda barış içinde bir ülkedeydim. Ah, danca cümle yapısı, şu anda, cümlenin sonunda mı söylenecekti, yoksa barış içindeden önce mi? Haberlerin gürültüsü ve politik konuşmalar olmadığı için yeniden annemin derin nefes alıp verişini duydum. Ansızın monotonluğa karşı bir şükran duygusu hissettim. Yatağımda gevşeyip gözlerimi kapattım. Küçük kız kardeş, uykunda konuşuyorsun, iyi misin? Annem önümde sabahlığının önü açık öksürerek duruyordu. Ne evlerde ne Srebrenica veya Saraybosna'daydım. Evsiz de değildim. Tasingegade'de yani Osterbro, Kopenhag'daydım. Ben iyiyim, ya sen? Annem sabahlığının açık olduğunu fark edip önünde topladı. Neme problema, her şey yolunda dedi. Biraz ateşim var gibiydi. Omuzum hala sorun çıkartıyor. Ama sonra benim tuz şeker karışımımdan içtim ve Allah'ıma dua ettim. Bu akşam ayakların ağrıyor mu? Hayır, gayet iyiyim. Keşke evlerdeyken en azından bir ayakkabı bulabilseydim sana. Yeter anne. Rüyanda ayaklarla ilgili bir şeyler söyledin. Dans ettiğimi gördüm dedim. Düşün bir kere, Danimarkalı doktor ayaklarındaki sinirlerin kötü olduğunu söyledi. Boşnak bir doktor asla bunu söylemez. Boş ver, ben iyiyim. Tabanlarımın altı yanıyormuş gibi olduğunda biraz ağrı duymaya kendimi çoktan alıştırmıştım. O zaman yalnızca yaşadığımı hissediyorum diye düşünüyordum. Üstelik Fatima'nın ayaklarıyla karşılaştırıldığında benimkiler sanki pamuk üzerinde yürüyorlardı. Şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım diye devam etti annem. Ben bir şey yemeyeceğim. Küçük kız kardeş, yemek zorundasın. Sen uyurken yedim ben. Mutfağa doğru baktı, ortada tek bir kirli tabak yoktu. Hamburger ve kola diye yalan attım dışarıdayken. Annem bana kuşkuyla baktı ama sonra yüzü aydınlandı. Bir palesinkaya ne dersin? Bir parça krep için her zaman yer vardır. İstemem, teşekkür ederim dedim. Annem yatağımın kenarına oturup kafamın altındaki yastığın kenarını düzeltti. Hemen hemen hiçbir şey yemediğini biliyorum. Bazen de kusuyorsun. Bir süre önce hamile olduğunu bile düşünmüştüm. Anne kes artık. Evet, özür dilerim ama anne olarak insan bu tip şeylerden endişeleniyor. Endişelenmene gerek yok. İyi, en azından kafamdaki tüm düşüncelerden ve sorulardan onu koruyabilmiştim. Her şeye fazlasıyla endişeleniyordu. Dışarıdayken mideni şekerle mi dolduruyorsun? Hayır, yalnızca aç değilim. Dışarıda yabancı bir adamla görüşmeye başlamadın herhalde. Hayır, yalnızca Milo ve buradaki diğer insanları tanıyorum. Bir de Gabi. Ama o Meksiko'da. Ayrıca bildiğin gibi kızlarla o yönden ilgilenmiyor. Rahat olabilirsin. Zavallı insan, aslında ne tatlı bir gülümseyişi var. Artık yeter anne deyip yastığı sırtıma alarak oturdum. Bunları daha önce konuşmuştuk. Nazik bir adam, onu seviyorum. Ama bu doğal değil. Milo da öyle söylüyor. Ne olacak yani? Bizim yaşamımız ne kadar doğal? Bizim yaşamımızda doğal olmayan bir şey yok. Ben tersine, yaşantımızın tümüyle doğal olmadığını düşünüyorum. Allah'ın her şeye dair bir bildiği var. Tanrı'nın da tüm kutsal kitaplarında. Ayrıca Milo ile benim hayatımı konuşmaktan vazgeç. Konuşmana dikkat et Zehra. Bütün dinlerden bıktım usandım. Yine de düzgün konuşabilirsin. İnsanlar bütün tanrıları ve peygamberleri unutup birbirleriyle konuşabilmek yerine dinleri durmadan birbirlerinin kafasına vurmak ve olay çıkartmak için kullanıyorlar. Kur'an ve İncil, onlar ne kadar doğal. Hayatımı sevdiklerinden dolayı insanları mahkum eden kitaplara göre düzenleyemem. Tüm insanların bazı kurallara gereksinimi var. Bu senin için de geçerli. Senin sözünü ettiğin kurallar ölüm ve yok ediş saçıyor. Özgür kadınlar taşlanıyor, çocuklar öldürülüyor. Kadınlar olur da yanlış insanla evlenirlerse kara çarşafa sokuluyor. Düşün ki asırlar önce ortaya çıkmış bir peygamberin yasa ve kurallarına göre hareket edecek kadar aptallar. Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Dinsiz bir insan kafası kesilmiş bir tavuk gibidir. Ne orayı ne burayı bilmeden düşene kadar delicesine bir oraya bir buraya çılgınca koşuşturur. Tavuğun kabahati değil ki kafası olmadan göremez. Suçlu bıçağı ve baltası olan da. Onlar insanların özgür yaşamasına engel olan tiranlar. Onlar kendi kör inançları için şehit olana kadar savaşıp insan öldürenler. Ve hangi amaçla? Cennete gitmek ve öbür dünyada 100 bakireyi rahatça kullanmak için. Artık kavga etmeyelim, birbirimizi anlayamıyoruz. Sen de bunu benim kadar iyi biliyorsun. Derin bir nefes alıp başımla onayladım. Hemen üzülmüştüm zaten. Kabaca söylediklerimi düşünüyordum. Ama sinirlendiğime, aslında İslam ve İslamcılar arasındaki farkı gayet iyi bildiğim halde görüşümü aşırı kaba biçimde ifade ettiğime utandım. Annem ve başka birçok insan öyle yargılayıcı ve kanlı işler yapacak türden dindar değillerdi. Din, emekli hukukçunun toplantıda sözünü ettiği gibi Danimarka'daki mülteciler yasasına benzer biçimde bir yorum meselesiydi. Ancak tanrılar ve peygamberlerden kurtulmak oldukça zordu. Her bir sohbeti bozabilir, en uygunsuz zamanlarda karşımıza çıkabilirdi. Hiç sınır tanımıyorlardı ve onları ilgilendirmeyen her türlü özel alana karışıyorlardı. Kendimi daha iyi kontrol etmeyi öğrenmeliydim. Annemi üzmek en son isteyeceğim şeydi. Annem yatağımdan kalkıp komodinine giderek hap aradı. Sonra sanki ansızın bir şeyi kavramış gibi bana bakıp suskunluğunu bozdu. Cennetten söz ettin küçük kız kardeş. Evet, gözümüzde canlandıralım diye. Başka bir deyişle, öbür dünya diye bir şey olduğunu kabul ediyorsun yani dedi sesinde bir umutla. Hapı yutarken bu bakış açısını keşfinden dolayı duyduğu hafif gururu tamamen bastıramadı. Hayır, o bir resimdi anne. Buna inanan ben değilim, bu bir deyiş. Açılmamış gül goncası olan da öyleydi ya. Açılmamış gül goncası? Evet, bakireler açılmamış gül goncası olarak tasvir edilmişler. Evlerdeki okulda bunu öğrenmiş olman gerekir. Hoş bir şey değil mi? Çok şiirsel. Zevke bağlı dedim. Ve bazıları için Tanrı sevgisi olan şeyin bir başkası için açıkça budalalık olduğunu düşündüm. Bu arada yüz açılmamış gül goncası değil diye devam etti annem. Sadece 72, yani bakireler. Anne, yalnızca tüm insanların istedikleri gibi yaşamaya hakları olduğunu düşünüyorum. İnanarak veya inanmayarak. Bu yanlış mı? Görünürde yanlış değil herhalde küçük kız kardeş. Yalnızca... Daha önce Gabi'ye ilişkin söylediklerimle kötü bir şey demek istemedim, bunu biliyorsun. Sadece sen ne yapıyorsun onu düşünüyorum. Bir de kız arkadaşlarını aran nasıl? Hiç Danimarkalı kız tanımıyorum. Ya sınıfındakiler? Danimarkalı olmadıkları halde o kızlarla arkadaş olamaz mısın? Sinsi, dedikoducu ve ikiyüzlü insanlarla konuşmak istemiyorum, onlara güvenmiyorum. Herhalde hepsi de öyle değildir. Belki değildir. Ama Fatima mutlaka yakınlarda Kopenhag'a taşınır. O zaman sık sık görüşürüz. Ölen kocası doktor olan mı? Üniversite mezunu olan hani o mu? Diye sordu annem. Evet, aynen. Halledilmesi gereken birkaç şey var yalnızca. Buraya gelmesi biraz zaman alabilir. Ben biraz endişeliyim diye sürdürdü annem. Şimdi kızma ama uzun süredir seninle konuşmak istediğim bir konu var. O zaman konuşalım. STP dedi annem tereddüt etmeden. Ne? STP diye yineledi. Herkese olabilecek bir şey. şayet çok kötü şeyler yaşamışlarsa. STP, ruhsal bir hastalık değil diye aceleyle ekledi. Ha, PTSD demek istiyorsun. Dört harf, Tasingegade'de bekleme süresi sendromu kadar olağan hale gelen post-traumatic stress disorder. Travma sonrası ruhsal bozukluk tanısının kısaltılmasıydı. Bende STP var diye sürdürdü konuşmasını annem, söylediğimden hiç etkilenmeyerek. Düşündüm ki senin iştahsızlığın, kusmaların, dalgınlığın ve kız arkadaşlarınla beraber olacağına sık sık oturup derin derin düşünüp taşınmam. Acıkmamak da mı yasak şimdi diye bağırmaya başladım. Düşünmek de yasak mı? Bunları kafana o adam mı, psikoloğum mu soktu? Hayır, ben kendim buldum. Yeniden kendimi tutup daha normal bir ses tonuyla devam ettim. Bu konuyu konuşmaktan vazgeçsek ben gayet iyiyim. Ben senin annenim, seni tanıyorum. Başka şey için değilse de benim için yap. Yatağa oturup ağlamaya başladı. Mideme kramplar giriyordu. Ne yapmamı istiyorsun? Gözyaşlarını kurularken konuştu. Gidip psikologla konuş. Nasıl hissettiğini ona anlat ve STP hakkında daha ayrıntılı bilgi al. Derin bir nefes aldım ve sinirlendiğimi belli etmemek için kendimi kontrol etmem gerekti. Bunu gayet iyi biliyorum anne. Ayrıca ismi de PTSD. 63. ayrımın sonu. Sayfa 568.